Ayrım 4, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov. Sayfa 40. 6. Tavuk çiftliğinde savaş. Tan atarken yıkılmış tavuk çiftliğine rastladık. Taş duvarları duruyor ama çatıları yok. Kiremitler uçmuş. Sadece bazı kalaslar sağlam. Çevre tavuk pisliğiyle dolu. Gün sis ve rutubetle başladı. Hava soğuk, bu defa da donuyoruz. Çizmelerimiz su içinde, dudaklarımız morarmış. Kümes artıklarına sığındık ama görülmemek için ateş yakamıyoruz. Binalar ortalıkta, ta uzaktan görülebilirler. Valea'nın kurduğu çadırın altında yeni sığınmış ve uyumaya çalışıyordum ki bir çizmesinin ucuyla ayaklarımı dürttü. Derhal savunmaya geçiniz İstikam Efendi, Almanlar. Çadırın ucundan yalnızca Şirayev'in akordiyonuna benzeyen sarı çizmelerinin bir bölümü görülüyor. Yağmur çiseliyor. Kalasların altından gri gök insana sıkıntı veriyor. Ne Almanları? Bak görürsün. Dışarı çıktım. Şirayev dürbün uzattı. Kümeslerin paralelinde 1,5 kilometre kadar ilerimizde bir insan zinciri yürüyor. 20 kişi kadar varlar. Makinelileri yok. Kesinlikle keşifçiler. Şirayev battaniyesine sarıldı. Hangi şeytanın işi bu? Ne işleri var burada? Yol nelerine yetmedi de buraya uzandılar. Göreceksin bak, kümeslere kadar sokulacaklar. Igor yanımıza geldi. Komutan savunmaya giriyoruz değil mi? Belli uyumuş yattığı yerde, yanağında iz oluşmuş. Şirayev başını çevirmeden dürbünle bakarken konuştu. Siz uyurken gereken önlemler alındı. Avcıları ve makinelileri yerleştirdik. Her şey hazır. Oo, durdular. Dürbünü alıp baktım. Almanlar birbiriyle konuşuyorlar. Bir şeyler için tartıştıkları anlaşılıyor. Camlar ıslandığı için iyi görülmüyorlar. Durmadan silmek gerekli. Yeniden hareketlendiler. Bize doğru yürüyorlar. Teker teker düzlüğe indiler. Önce kayboldular. Sonra şekilleri belirdi. Dümdüz bize doğru geliyorlar. Şirayev alçak sesle, ben emir vermeden ateş açılmasın dedi. Bitişikteki kümese 2 makineli yerleştirdim. Oranın açısı çok daha iyi. Oraya geçelim. Erler, kümes duvarının dibinde pencere ve kapının yanında yatıyor. Mavi fanilalı biri sırtına bir yaygı atmış, kalaslara tırmanmış oradan gözlüyor. İnsan zinciri bize doğru yürüyor. Artık dürbünsüz de görülüyorlar. Tek tek şekilleri önümüzde beliriyor. Otomatik silahları omuzlarında, hiçbir şeyden kuşkulanmadıkları belli. En önde zayıf gözlüklü biri yürüyor. Birliğin komutanının o olduğu belli. Elinde silah yok. Sol yanında tabancası asılı. Nedense Almanlar tabancalarını hep sol yanda taşıyorlar. Hafifçe sallanarak yürüyor. Yorgun anlaşılan. Hemen arka yanında sırtında kocaman sırt çantası bulunan kısa boylu bir er var. Ellerini kayışlara sokmuş pipo içiyor ve her adım atışında başı sanki bir şeyi gagalıyormuş gibi sallanıyor. Birden 2 er arkada kaldı. Yere eğilip bir şeyi incelemeye başladılar. Igor beni dürtükledi. Bak, görüyor musun? Alman grubunda bir hareketlenme belirdi. Ne olduğunun anlaşılması güç. Yağmur da engel oluyor. İzlerimizi mi buldular? Kulağımın dibinde bir ses gürledi. Ateş! Öndeki gözlüklü yere yıkıldı. Yanındaki de. Ardından birkaç er daha devrildi. Ötekiler kaçmaya başladı. Köstekleniyor, birbirlerini itiyor, çarpışıp devriliyorlar. Ateş kes! Şirayev otomatiğini indirdi. Silahlarda kapama sesleri duyuluyor. Almanlardan biri sürünmeye başladı. Tek bir ateş sesi, o da öldürüldü. Çizmelerinin titreyişini görüyorum. Sonra her şey durdu. Şirayev kepini düzeltti. Birer sigara yakalım, dedi. Igor ceplerinde tütün arıyor. Birazdan yeniden gelecekler. Igor cebinden kırmızımtırak bir kutu çıkardı. Almanların bu kutulara yağ ve marmelat koyduklarını biliyorum. Ziyan yok. Sigaramızı içebiliriz. Tütünle her şey daha neşeli olur. Şirayev parmak kalınlığında bir sigara sardı. Acaba havanları var mıdır? O zaman kümesin hemen ilerisinde patlayan bir havan mermisi sözünü tamamlamasına olanak vermiyor. İkincisi duvarın dibinde, üçüncüsü kümesin içinde patladı. Ateş 5 dakika kadar sürdü. Şirayev duvarın dibine çömelmiş duruyor. Igor'u göremiyorum. Havanlar 5'er, 6'şer seri halinde uçuyor, patlıyor. Birkaç saniye sonra bir başka 5-6'lık seri. Ardından sessizlik. Süre uzadı. Doğrulup pencereden baktım. Almanlar doğruca bize koşuyorlar. Dikkat, beni dinleyin. Şıraya bir sıçrayışta kendini makinenin yanına attı. 3 kısa tarama, sonra bir uzun. Almanlar mavide kayboldu. Askeri kümesten çıkardık. Arka duvarın gerisine mevzi aldık. İçeride sadece 2 makineli kaldı. Şimdilik bu kadar yeterli. 4 yaralı, 6 ölümüz var. Karşı ateş yeniden başladı ve Almanlar havanların desteğinde yeniden vadide koşmaya başladılar. Ama yalnızca 20 metre kadar gidebildiler, fazla değil. Arazi düz, saklanacak yerleri yok. Teker teker geriye kaçtılar. Kaçamayanlar çoğunlukta. Killi, çalılıklarla kaplı toprakta bir daha kıpırdanmamak üzere cansız yatıyorlar. 3. denemeden sonra Almanlar ateşi kestiler. Şirev ceketinin yeniyle yağıştan ve terden ıslanmış alnını sildi. Bizi çembere almaya çalışacaklar, bunu çok iyi biliyorum. Svrasov pencereden içeri süzüldü, yüzü sapsarı, bana dizleri titriyormuş gibi geldi. Öndeki kümestekilerin hemen hemen hepsi öldü. Güçlükle soluğa alıyor. Bence sıkıntıyla bakışlarını bir kombata, bir bana çeviriyor. Şirev sıkıntıyla, bence ne diye sordu. Bir şey gerekli. Yani karar verilmeli. Ne kararı verilmeliymiş, kararmış. O karar gerekirse sensiz de verilir. Kaç kişi kaldı? Ben bunu sayamadım. Saymamış. Şirev kalkıp kümesin arka tarafına gitti. Yıkılmış pencereden dümdüz uzanan ova görülüyor. Peki çekilelim. Burada bize rahat vermeyecekler. Yüz her zamankinden daha sarı. Saat kaç? Benimki durmuş. Igor saatine baktı. 12'ye 20 var. Hadi o zaman. Şirev dudaklarını ısırdı. Bir makineliği bırakmak gerekecek. Bizi koruması lazım. Bakındık. Makinelicilerden sadece Filatov'un kaldığı anlaşıldı. Kruklikov ölmüş. Sevestiyonov ise yaralı. Şirev kümesi gözden geçirdi. Ya Sedih? Sedih nerede? Orada, kalasların üzerinde oturuyor. Sedih, buraya gel. Fanilalı bir genç elleri üzerinde doğrulup ustaca yere atladı. Makineliden anlar mısın? Delikanlı sanki dudakları hiç kıpırdamadan yanıt verdi. Anlarım. Gözlerini kırpmadan Şirev'e bakıyor. Yüzü pespembe, yanakları sarı tüylü, sakalı daha sertleşmemiş. Mavi gözleri çocuksu. Neşeli ama biraz şaşı. Kızlara yakışır, uzun kirpikleri var. Bu yüzle o düşman değil, yalnızca güvercinlerle komşu kızları ürkütebilir. Bedeninin görünüşü ise yüzüne uygun değil. Sağlam bir boyunu, geniş omuzları var. Gömleği yok. Solmuş eski fanilanın kolları altındaki adelelerin baskısı ile iyice gerginleşmiş. Gömleğin nerede? Şirev gülmesini gizlemeye çalışırken bir kumandan gibi ciddiyetle sormaya çalışıyor. Bitleri ayıklıyordum, yoldaş kombat. Birden şu Almanlar, işte orada makinenin ardında. Şaşkınlıkla avucundaki nasırı koparmaya çalışıyor. Güzel. Peki Alman'ınkini de biliyor musun? Ne Alman'ınki? Makinalıları mı? Tabii makinalı. Şimdi burada makinalılardan söz etmiyor muyuz? Almanlarınkini pek bilmem. Ama nasıl bir şey olduklarını tahmin ediyorum. Igor konuşmaya katıldı. Ziyanı yok. Ben biliyorum. Elleri cebinde ilerledi. Nasıl olsa komutanlardan birinin de kalması gerekli. Geldi ve Şirev'in tam yanında durdu. Peki dedi Şirev. Ama ben Savsarov'u düşünmüştüm. Ama madem sen istedin, sözünü bitirmeden Sedi'ye döndü. Burada kıdemli yüzbaşı ile kalacaksın. Lazarenko da kalacak. Sağlam çocuklar. Gördünüz, bizimle de sadece Filatov kalıyor. Bizi örteceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sedi'nin sesi fısıltı halinde çıkıyor. Anlaşılan ne? Kıdemli yüzbaşı ile birlikte sizin çekilmenizi sağlamak için kalacağım. O zaman yerlerinize. Şirev yakasının düğmesini ilikledi. İşte şurada durun. Burada Maksima'nın yanında daha iyi. Savrasov adamları hazırla. Savrasov çekildi. Tüm bu süre içinde gözlerimi onun dizlerinden ayıramadım. Çünkü tiksindirici bir biçimde titriyorlardı. Şirev Igor'a uzun süre burada kalamayız diye emir verdi. Sadece bir saat kadar, fazla değil. Sonra arkamıza düşün, dosdoğru Kantimirovka'ya. Igor bir... Bu ayağı bir öteki ayağı üzerinde sallanırken başıyla onaylıyor. Makineliği bırakın. Mermi şeritleri kalırsa onları yanınıza alırsınız. 5 dakika içinde kümes boşaltıldı. Ben de Valega'da kaldık. Shreev 14 adamıyla uzaklaştı. Bir ağır 4 de yaralı var. Yaralıları onlar taşıyor. Yağmur durdu. Almanlardan da çıt çıkmıyor. İçeride ekşi bir tavuk gübresi kokusu var. Biz Igor'la soldaki makinelinin yanında yatıyoruz. Sedih de makinelisini kurmuş pencereden bakıyor. Valega piposunu çekiştirdikten sonra peksimetle su matarasını çıkarıyor. Alüminyum bardaktan sırayla içtik. Yağmur yeniden başladı. Sedih, yoldaş Teğmen, Hitler'in tek gözlü olduğu doğru mu? Çocuksu bakışlarını bana dikmiş. Bilmiyorum Sedih ama sanırsam iki gözü var. Gülümsüyor. Söylediklerinin doğru olduğunu onaylamamı içtenlikle istediğini sezinliyorum. Düşmanda aşağılayıcı bir şey bulmak isteği bu. Geçen savaşta gazdan olmuş. Zaten o Alman değilmiş, Avusturyalı. Adı da gerçekte Hitler değil. İçinde bol şey olan bir isimmiş. Doğru mu yoldaş Değmen? Doğru galiba. Adı Schinnig Gruber. İşte öyle bir şey. Tirollü. Tirollü ha? Sedih düşünceli yineliyor. Üzerine gömleğini geçirdi. Şey, Almanlar onu seviyor mu? Ben de ona Hitler'in nasıl ve ne yolla iktidara geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Sedih ağzı açık gözünü kırpmadan dinliyor. Lazarenko sözlerimi dinliyor ve her şeyi bilir bir davranışla başını sallıyor. Sigarasından bir nefes çeken Valea'da bir soru yöneltti. Hitler'in sadece basit bir onbaşı olduğu doğru mu? Politrik öyle dedi de. Doğru. Vay anasını. Peki nasıl oldu bu iş? Yani devletin başı bir onbaşı ha? Nasıl olur bu? Adeta Politruk'un da benim de yalan söylediğimizi düşünüyor. Konuşurken sıkılıyor, elindeki nasırı kurcalamaya başlıyor. Sedi, sen çoktan beri mi savaştasın? Çok oldu ya. 41'in Eylül'ünden beri. Smolensk'de kürek kemiğinden yaralandığını söylüyor. 3 ay hastanede kaldıktan sonra Güneybatı cephesine gönderilmiş ve burada bizim alayda çavuş olmuş. Savaşma koşuna gidiyor mu? Şaşkın gülüp omuzlarını silkiyor. Şimdilik hoşuma gidiyor. Kaçmak ilginç değil. Bu sözlerine Valea da gülüyor. Peki eve dönmeyi istemiyor musun? Evdekileri özlemedin mi? İstiyorum tabii ama şimdi değil. Peki ne zaman? Niye böyle döneyim? Hiç yoksa sizin taktığınız işaretlerden ben de kazanayım. Valea birden pencereye fırladı. Ne var? Sanırım Fristler, Almanlar. İşte oradalar, tümseyin ardında. Solumuzdan Almanlar yaklaşıyor, teker teker sıçrıyorlar. Igor makineliyle kısa bir salvo çekti. Dirseği ve sırtı sarsıldı, Almanlar sindi. Lazarenko kendi makinalısına sürünerek yaklaşırken, şimdi havan, dik mermi yollu olup tepe gerilerini ateş edebilen bir nevi küçük top. Atışlarıyla bizi okşayacaklar dedi. Ateş 2 dakika sonra başladı. Havan mermileri kümesin çevresine düştü. İçeri rastlamıyorlar. Almanlar da yeniden sıçrama başladı. Makineliler piyadenin aşamadığı bir toz çizgisi oluşturdu. Bu durum birkaç kez yinelendi. Mermi şeridi bitmek üzere. Son mermilerimizi de yakıp kümesten çıktık. Arda arda arka pencereden atladık. Sedi, Igor, ben. Ve benden sonra da Lazarenko. Pencereden sarkarken bir mermi patladı. Yere kapaklandım. Üzerime ağır bir şey çarpıp yana düştü. Lazarenko karnından yaralanmış. Birden sararmış yüzünü ve sıkılmış sağlam dişlerini gördüm. Kaput. Anlaşılan. Gülümsemeye çalışıyor. Gömleğinin altından kıpkırmızı bir leke genişliyor. İçgüdüyle eliyle sıkıyor. Alnında iri ter damlaları beliriyor. Ben, yoldaş, konuşamıyor. Boğazından bazı hırıltılar çıkıyor. Bir ayağı bükülüp altında kalmış düzeltemiyor. Başını geriye atmış ağır ağır soluk alıyor. Elleri karnından ayrılmıyor. Üst dudağı hafif hafif titriyor. Bir şeyler daha söylemek istiyor ama beceremiyor. Doğrulmak istiyor ama gevşiyor. Dudağındaki titreme duruyor. Ceplerinden kapatılmış bir çakı, sigara için kesilmiş gazete kağıdı, aşınmış bir lastikle sıkılmış cüzdan ve gömleğinin cebinden de kandan ıslanmış komsomol kartı ile üçgen biçimde katlanmış ve çocuksu bir yazı ile yazılmış mektup çıktı. Lazarenko'yu siperin içine yerleştirdik. Dizleri bükük yatıyor. Sanki uyuyor. Savaşçılar siperde böyle uyur. Üzerine brandı örttük. Sonra ard arda küçük tümseyi atlayıp geriye bir başka tümseyin gerisine koşuyoruz. Almanlar hala kümesi ateşe yağdırıyorlar. Kümesin tavan kalasları bir süre daha gözüktükten sonra gözden kayboldular. 7. Alayın nerede olduğunu bilen yok. Bizimkilere gece ulaştık. Her yer zifiri karanlık. Yerler çamur, sinsi bir yağmur yağıyor. Arabalar ilerliyor. Kısık bir ses tüm gürültüleri bastırıyor. Deh be pis hayvan, geberesi deh! Hep aynı biçimde söylenen bu deh ve geberesi sözleri bize her türlü müzikten güzel geliyor kulağımıza. Bizimkiler. Küçük bir köprü. Kocaman bir tente ile örtülmüş arabanın bir tekerleği çamura saplanmış. Acınacak durumda bir deri, bir kemik, iki kısrak zorlanarak arabayı çamurdan kurtarmaya çalışıyor. Kalçaları kanlı. Çekmek için boyunlarını uzatıp debeleniyorlar ama ayakları kayıyor. Arkadan iki far görüldü. Farların ışığında ıslak insanlar koşuşuyor. Sağlam yapılı, vatkalı ceket giymiş biri acımasızca kısrakları kamçılıyor. Kafalarına vuruyor. Pis hayvanlar! De, patlayın inşallah! Arabanın yanında bir başkası oflayıp pufluyor, küfrediyor. Sen şunu tut, onu değil. Ha işte böyle. Ne şöylesi be, görmüyor musun? Çökmüş bunlar. Şöyleymiş. O zaman dingile yapış. Dingileymiş. Yüklenmişsin sandıkları, görmüyor musun? Dingilmiş. Kafasında kukuleta olan biri omzuna dokundu. Devirin dereye gitsin. Delikanlı hiddetle yanıt verdi. Ne? Şimdi atarım seni dereye. Atılacak tabii. Senin yüzünden tüm araçlar beklesin mi? Beklesinler. Kukuletalı adam elini salladı. Sergo'ya sür arabayı. Sağlam yapılı genç onun omzunu yakaladı. Üç kişi daha çıktı arabanın altından. Ağır küfürler duyuldu. Sözler anlaşılmıyor. Birkaç şoför daha geldi. Farların ışığında ıslak bedenler, yorgun kirli yüzler görülüyor. Işıkta kukuletalı adamın bizim silah onarım takım komutanı Kopirka olduğunu nice sonra anladım. Kukuletası durmadan kaşlarının üstüne düşüyor. Omzuna vurdum, beni tanımadı. Ne istiyorsun? Tanımadın mı beni? Ben Kerjetsev, istikam takım komutanı. Amma rastlantı, nereden geliyorsun? Yalnız mısın? Yanıt beklemeden eğilip arabanın tekerleğine yapışıyor. Ben de itekliyorum. Araba kıpırdıyor, sonra ilerliyor. Kurtuldu. Bakıyorum çekenler arasında Valea ile Sedih de var. Kopirko, atla arabaya diyor, seni götüreyim. Nereye gidiyorsun? Nereye ne demek? Yani sen nereye gidiyorsun? Benim Kantimirovka'ya gitmem gerek. Yakında Hutori diye bir köy varmış. Frisleri görmeye mi gideceksin? Kopirko yorgun gülümsedi. Arabayı az önce oradan zor çıkardım. Peki şimdi ne yana? Herkesin gittiği yere güneye, Milerova'ya doğru. Hadi atla. Yalnız değilim, dört kişiyiz. Bir süre ikircikleniyor, sonra elini sallıyor. Fark etmez, atlayın. Nasıl olsa yakıt yetmeyecek. Ha az evvel, ha az sonra. Yanındakiler kim? Sviderinski ve iki hizmeteri. Atlayın arabaya, nah şu duran Ford. Biz seninle öne sıkışırız. Ancak köprü çekecek mi tanrı bilir. Köprü dayandı. Gacırdadı, gıcırdadı ama dayandı. Araba ağır ağır gidiyor. Motor ara sıra öksürüyor, tekliyor, sanki naz yapıyor. Yolda Shreyev'e rastladın mı diye sordum. Hayır, o nerede ki? Beraberdik ama şimdi nerede olduklarını bilmiyorum. Binbaşı ve komiserin öldüklerini duydun mu? Duydum. Ya Maksimo? Bilmiyorum, ben gerideydim. Kopirenko birden durdu. Ön tıkalıydı. Yollar hep böyle diyor. Üç adım gidiyor, bir saat duruyorsun. Üstüne üstlük bu yağmur. Alaydan buralarda kimlerin olduğunu sordum. Hiç kimseyi bilmiyorum dedi. Hiçbir şeyi anlamaya da olanak yok. Burada bizimkilere komşu birlikler var. Tümen karargahı kuzeye doğru gitti. Oysa oralarda Almanlar var. Ne harita, ne çizgi, hiçbir şey yok elimizde. Peki Almanlar? Nerede olduklarını tanrı bilir. Bir süre sustu. İki saat önce Kantimirovka'daydılar. Benzin bitiyor galiba. Tüm bunlar yetmiyor gibi üşüttüm sanırım. Sesim nasıl çıkıyor görmüyor musun? Eliyle yüzünü sıvazladı. İki gecedir uyumadım. Bombardıman sırasında şoför ve silah tamir ustası kayboldu. İki bidon benzini de arakladılar. Tek kelimeyle yapayalnızım. Önümüzdeki araba hareket etti, biz de yola koyulduk. İçerisi sıcak kalorifer çalışıyor. Gevşiyorum, gözlerim kapanıyor, kestiriyorum. Çukurlara düştükçe gözlerim açılıyor. İki sarsıntı arasında yine uyuyorum. Saçma sapan rüyalar bile görüyorum. Sabaha karşı benzin bitti. Bir köye zar zor ulaştık, bir eve daldık. Samanlar üzerinde uyuyan insanlar arasına yığıldık. Güneş çıktıktan sonra çevre biraz kurudu. Parçalanan bulutlar doğuya doğru kaydılar. Güneş bulutların arasından yüzünü gösteriyor. Yol tıkalı. Fordlar, Zizler, büyük kapılı Studebaker'ler ve at arabaları. Uzun namlulu toplar bulunan araçlar geçiyor. Tümen ağırlıkları. Arabaların arasında kafeslere konmuş ördekler var. Domuzlar acı acı bağırıyor. Arada öküz arabaları da var. Tüm bunlar, bağırışlar, haykırmalar, küfürler ve kamçı sesleri arasında güneydoğuya, ufuğun ardına doğru akıyor. Ormanın, derenin yanından sanki kocaman bir tırtıl sürünüyor. Duruyor, kıpırdıyor, yeniden hareket ediyor. Yolun kenarındaki eğri bir kütüğe oturup son tütünümüzü içtik. Valea'nın torbasında bir paket mahorka daha var ama biz dört kişiyiz. Kopirke arabası ile ortadan kayboldu. Herhalde yakıt buldu ve bizi beklemeden gitti. Tanrı yardımcısı olsun, hiç yoksa gece bizi buraya kadar getirdi. At arabaları su kuyusuna sapıyor. İtişmeler, kakışmalar, bağırışlar. Kuyuda su yok denecek kadar az. Buna karşın kuyunun başına yığılmış insanlar, ellerinde kovalar bağırışıp duruyorlar. Igor suratımıza bakıp, diyor, ne e'si, ne yapacağız? Anlaşılan yürüyeceğiz. Nereye? Bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum ama yine de yanıt veriyorum. Bizimkileri aramaya. Bizimkilerden kimleri? Şirev mi? Maksimov mu? Şirev, Maksimov, Alay, Tümen, Ordu. Igor yanıt vermiyor ve ıslık çalıyor. Şu günlerde iyice zayıfladı, burnu soyuluyor. Bir zamanlar son derece şık olan bıyıkları sarktı. Tatarlara benziyor. Göstermeyi çok sevdiği resmindeki şık ve genç adamla hiçbir ilgisi yok. İpekli gömlek, çizgili iri bağlı kravat, Charleston pantolon. Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden diplomalı sanırsınız. Umursamaz tarzda elinde bir resim tahtası, dudaklarında sigara poz vermiş. Arkasında garip figürler çizilmiş tuvallerde resimler var. Bir başka resimde sempatik ama gözleri hafif şaşı, beyaz kazaklı bir kız resmi. Arkasında olgunlaşmamış bir yazı ile ona yazılmış bir aşk ithafı. Şimdi bunlardan eser yok. Bu arada Alay da yok, takım da yok. Şirev'den de Maksimov'dan da hiçbir haber yok. Olan zedelenmiş topuklar, terden solmuş gömlekler ve Rusya'nın içine dalmış Almanlar. Yollara sıralanmış arabalar ve değirmen taşı gibi ağırlaşmış düşünceler. Kuyunun başı ana baba günü. Bağırışlar durmadan yükseliyor. İnsanlar susuzluktan çıldırmış. Kovalar havada uçuşuyor. Kalabalık durmadan genişliyor. Oysa Igor iyi bir ressam olurdu. Eli sert, çizgisi cesur, güzel resim yapıyor. Bir defasında bir not defteri yaprağına benim ve Maksimov'un resimlerimizi yapmıştı. Ana olarak çantamda saklıyorum. Tanışmamız bir kavga ile başlamıştı. Serafimovic de henüz toparlanma sırasında gaz koruma barınağında onun adamlarını toparlayıp siper kazmağa götürmüştüm. Düğmeleri açık, kalpağı yana kaymış, haklı olarak öfke içinde koşarak geldiydi. 12 hafta önce benim istihkam takım komutanı olduğum Alay'a atamışlardı. Ondan kıdemli olmam nedeniyle azarlamıştım. Bu olaydan sonra 10 gün kadar konuşmamıştık. Daha sonra Harkov yakınlarında bir rastlantı sonucu çantasında resimlerini görmüştüm. Arkadaşlığımız böyle başlamıştı. Yanımızdan durmadan motorlu araçlar geçiyor. Çukurlarda zıplayan tank savarlar. Arabaların görünümleri sağlam. Kapılarında iri yazılmış rakamlar var. D3, 5427, D3, 5426. Bunlar bizim alardan değil, bizimkiler D1 diye başlıyor. Arabalardan ayaklar sarkıyor, yanmış, sakallı yüzler görülüyor. Çocuklar hangi birliktensiniz? Siz hangisini arıyorsunuz? 38. alayı. Yönünüzü karıştırmışsınız, danışmaya sorun diyor biri. Gülüşüyorlar. Ard arda sıralanmış arabalar. Sarı, yeşil, kahverengi, alacalı. Durmadan geçiyorlar. Ne başları görülüyor ne sonları. Ne dersin, yürüyelim mi? Igor ayağa kalkıp ökçesiyle sigara izmaritini söndürüyor. Gidelim. Biz de akan insan seline karışıyoruz. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 54.